Ben Bora.
Ben Berkay.
Kayıt Başladı Podcast'ını dinliyorsunuz.
Evet, bugün çok değerli bir konuğumuz var. Sevgili Doğa İstanbul'dan Ankara'ya geldi. Doğa, kendini tanıtır mısın?
Tabii, adım Doğa Son.
Bize yardımcı oldun. Çok teşekkür ederiz.
Bir teknoloji firmasında çalışıyorum.
Aynı zamanda bir teknoloji geek olarak seni tanıtabilir miyiz?
Olabilir tabii ki.
Doğa aynı zamanda bizim de uzun zamandan beri yaptığımız eğitmenlik işini hayatının bir bölümünde yapmış bir insan.
Evet, 10.800 saat ders verdim.
Uçuş saati gibi mi?
Gibi.
Peki buradan ne çıkardın? Yani eğitim şart mı?
Eğitim şart tabii. Anlatılabilecek birçok trajik ve trajik olmayan hikaye var ama nasıl arzu ederseniz ona göre konumlandırabiliriz.
Peki şeyde şu anda yaptığın işte de bunu yapıyor musun?
Eğitmenlik yapmıyorum.
Ama sunum yapıyorsun galiba bol bol.
Sunum ve yönlendirme, yani daha doğrusu vizyon katmakla ilgili olarak görüşmeler.
Peki eğitim sektörü nereye gidiyor? Kanayan bir yara.
Evet, kesinlikle. Bu çocuklar bu eğitimleri alıyorlar ama ortada çıkan bir şey yok.
Tabii burada konuştuğumuz şey genelde bilişim eğitimlerinden bahsediyoruz.
Tabii ki.
Yani Eğitim Bakanlığı ve zorunlu eğitimden bahsetmiyoruz.
Onlar zaten birer biliyorsun incimiz. Evet. Oradaki eğitim muhteşem.
4+4+4.
Bu piyasada eğitim veren...
En son öyleydi tabii bu arada, hatırladığım kadarıyla.
Evet, 3+4+12.
Evet.
Piyasada eğitim veren birçok bilişim eğitim firması var.
Biraz bunlardan konuşabiliriz aslında.
Evet, bizim de işimiz bu yani. Bir zamanında eğitim verdik.
Bireysel eğitimler mi, kurumsal eğitimler mi? Bir de
evet,
çok önemli bak, bir...
Nasıl bir profesyonel hemen anladık. Hani konuyu ikiye ayırdı, bireysel mi, kurumsal mı? Neredeyim? Bireyselden girelim.
Bireyselden girelim.
Yani bireysel eğitimde bence bir YouTube'un kırılamaz bir imparatorluğu var. Herkes oradan öğrenmeye çalışıyor ama bir altyazı İngilizce, Türkçe...
Derdimi de açsak diyorsun.
Evet.
Peki nereden, niye oradan öğrenmeye çalışıyorlar?
Bedava.
Yani bedava olmasın aslında. Aslında eğitimin kalitesinin bir anlamı yok. Yani adama biz ne anlatsak da YouTube'da olduğu zaman bedava şekilde izleyecek.
Aslında konu konuyu açacak ama...
Açsın.
Ben teknolojik olarak bir şey öğrenmek istediğimde aslında o programı mı öğrenmek istiyorum yoksa o programı kullanarak bir şey mi yapmak istiyorum? Yani... Bugün en trend topik olan şeyler grafik tasarım, web tasarım veya web uygulamaları yazmak veya iOS veya Android uygulamaları yazmak istiyorsam ben bunun için o programı mı kullanmayı öğrenmem gerekiyor? Yoksa yazılımdan gidersek konu başlığı olarak yazılımın A'dan Z'sini mi ABC'sini mi öğrenmem gerekiyor?
Yani program mı öğrenmeliyim, ben Photoshop mu öğrenmeliyim yoksa Paint'te de yapabiliyorsam aynı işi?
Tabii ki.
O mu önemli? Yani sonuçta çıkan şey önemli. Neyi bildiğin önemli değil.
Tabii yani webçilerle grafiklerin en büyük tartışmalarından bir tanesi şu Fireworks keşke üretime devam etseydi. A'dan Z'yi öğrenmek istemiyor.
Evet,
yani biz Alman ekolü olmadığımız için birim zamanda...
Alman ekolü dedim, Berkay oradan girer. Çok sever Alman ekolü.
Çok Alman ekolünde bayılırım.
Hastasıdır yani. Konuyu Alman ekolüne bağlar her zaman.
Ortak noktalarımız çok sever.
Evet.
Biz birim zamanda belli bir...
Arada sırada sabun imalatından falan bahsediyorum. Ben çok üstüne gitmek istemiyorum konuyu.
Bence de. Şimdi birim zamanda bir işi ne zaman konumlandıracağız, nasıl bir projelendireceğiz, Ar-Ge bunlar bizde olmadığı için biz öncelikle başlayalım hayırlısıyla. Sorunlar çıktıkça Ar-Ge'de
yolda düzülür.
Çözeriz diye.
Kervan yolda düzülür hikayesi.
Evet. İşte düzülür. Atalarımızdan gelen bir kültür bu.
Doğru. Atasözleri bizi bozuyor.
Yani aslında bu arada bir şey diyeceğim hemen konuyu bozmadan. Yani çok şey böyle felsefi okuyuşlar şeyler yapıyoruz, araştırmalar yapıyoruz ya. Mesela karma diye bir şey var. Aslında ettiğini bulursun. Yani kültürümüzde atasözüyle kazınmış bir şey ama onu karma diyorsun
ya. Ne yaparsan ya, gelir seninle falan gibi bir laf var.
Öyle bir laf var yani.
Aynen
aslında.
Öyle.
Rüzgar ekersen fırtına biçersin.
Bak.
Evet gibi.
Eğitiminin farkı.
Yani çok büyük kültürümüz var aslında. Bunlardan faydalanmak lazım. Alman akıllı demişken bir seri vardı ya. O seri 12'ye kadar gitmişti. Okul kız raporu 1, 2, 3, 4, 5, 6
Doktor Schüller.
Evet, öyle bir seri vardı.
Peki buradan gitsek, kadınlara gitsek. Hani sen oradan Alman ekolü, oradan kadınlar, ben kadınlara gittim.
Hayatımızın vazgeçilmez parçası.
Tam zıt şeyler.
Tam zıt, nasıl?
Yani
Alman ekolüyle mi zıt?
Bir kadın kendi içinde, iş dünyasında. Bu arada 3 erkek olarak konuşuyoruz. Kadınları konuşuyoruz.
Evet. Çok güzel, en güzeli.
Emin ol, onlar da 3 kadın olarak çok erkek konuştular bugüne kadar.
Bir kalma,
bu bizim kadın, hakkımız yani.
Bir kadın içinde İtalyan, dışında Alman olamaz falan gibi bir şey. Nasıl abi?
Yani... Podcast'in altına zaten çok fazla olsun, yorum İtalyan gelebilir yani. Yani. Siz erkek kafanızda kadınlarla ilgili ne konuşuyorsunuz?
Boş ver hocam, bizde testosteron bulduk. Anlatsın.
Hayır, kadın kendi içerisinde disipliner bir Alman ekolüyle ulaşmak istediği hedefle ilgili olarak kendi adımlarını atıyor.
Sen not alıyorum. Evet.
Ama öte yandan bizim hiç anlamadığımız yani kuantum fiziği gibi veya atom fiziği gibi arkada çalışan ve bir input verdiğimiz zaman, bir şey yapmaya çalıştığımızda bizim hiç tahmin etmeyeceğimiz sonuçlarla patlayabiliyor.
Fuzzy logic dediğimiz yazılımda yani böyle bir logic'ten bir şeyler çıkıyor. Evet. Ama sen anlayamıyorsun tabii onu.
Evet.
Buradan şeye gelmek istiyorum ben. Özellikle sevgili bayan dinleyicilerimize de tabii hitap ediyoruz. Hı hı. Şimdi sosyal medyada paylaşımlar yapılıyor.
Evet.
Birçok. Şimdi şöyle bir şey yapsak mesela. Projeksiyon açsak. Evet. Paylaşımları kimin yaptığını göstermeden paylaşımların görüntüsünü göstersek.
Tabii.
Evet.
Hani şey bir uygulama var ya, sola sağa atıyorsun şimdi.
İşte beğendim beğenmedim.
Beğendim beğenmedim. Hı-hı. Orada da bu erkek kadın diye yorum yapsak eminim şu üçümüzün.
%90'ını tuttururuz bence.
99'a varırız abi.
Evet.
Kadınların en çok sevdiği, paylaştığı şeyler neler?
Sevgi sevgiyse yer, sevmek sevmemektir falan.
Bu kimin gibi abi? Hangi ünlü üstadımızın? Can Yücel ise zaten ya, default.
Oluyor böyle şeyler yani.
Yani bana oradan bir döner bir ayran, altta Can Yücel yazsın paylaşır kadınlar.
Şems oluyor.
Şems oluyor.
Şems olur.
Mevlana.
Mevlana tabii.
Yani bu bir paylaşımsa eğer mutlaka bir kadın tarafından.
Evet. Yunus Emre biraz daha gerilerde kalıyor bu şeylerde.
Yunus Emre'den pek bir şey görmedim.
Ben de görmedim.
Erkekler de olabiliyor.
Olabiliyor mu?
50 plus erkekler de olabiliyor.
Plus erkekler de.
Peki erkekler ne paylaşıyor abi genelde? Ben hız videoları, ondan sonra araba.
Motosiklet.
Motosiklet.
Abi ben şunu şey yapmak istiyorum. Ben bu konu gelmişken. Ben bir geliştirimci olarak ondan sonra kedi blocker uygulaması yazmayı planlıyorum yani. Sosyal medyalar için plugin ya da bir tarayıcı eklentisi
bunun
olarak.
Bunun imkanı yok Berkay.
Kedi iyi orada algılayıp ondan sonra o postu bana göstermeyen ya da o tweet'i bana göstermeyen. Neyse tweet'te çok olmuyor Allah'tan.
İnternet
da.
Eşittir. Tanımını bugün yaptı.
Sevimli kedi.
Biggest kedi biliyorsun.
Cat database.
Evet.
Evet. Bu arada
yani dünyadaki en büyük kedi veri tabanı görüntüleri internettedir diyorsun sen.
Peki bu arada bugün sabah gelirken Twitter'dan okudum ama çok doğrulu olup olmadığını bilmiyorum. Snapchat diye uygulama var biliyorsunuz. Var.
Evet. Ben anlayamıyorum uygulamayı. Ben yaşlandım biraz.
Mesaj sen. Atıyorsun, attığın mesaj otomatikman kendini siliyor. Karşı tarafta siliyor. Hmm.
Yani o kadarını anladı da niye yapıldığını anlamıyorum.
Niye yapıldığını anlamıyorum yani.
Amacımız ne?
Yani bu kapının ziline basıp kaçmak gibi bir şey aslında.
Yok. Ben mesela sevgilim uzaktaysa
evet abi.
Başka bir video seyretmektense beni seyretmesini isteyebilirim. Evet. Bu açıklamayı ben yapmadım bu arada.
Bir arkadaşım.
Tabii tabii.
Bir arkadaşım yapmış. ama şöyle bir şey var abi zaten yani bu kadar saf olabiliyor mu insan?
Nasıl yani?
Yani onun silinebileceği konusunda.
Tam da konuya geldim Berkay. Bugünkü haberi sen okudun mu?
Hayır okumadım. Yani hiçbir şey silinmez internette.
Tabii. Snapchat'in sunucularının hacklendiği iddiası.
Kesin hacklemişlerdir abi.
200 bine yakın.
Müstehcen görüntünün.
Müstehcen değil, çeşitli organ, uzuv.
Ne böbreğini mi gösteriyorsun?
Anatomik.
Anatomik. Bunun şu anda hackerların eline geçtiğinden bahsediyorlar. Ki bu şimdi
hocam burada en tehlikeli olan şeylerden bunu paylaşmak istiyorum. Mesela vücudunun ulaşamayacağı herhangi bir noktada ondan sonra bir şey çıkmış diyelim. Mesela
bir olay vuku bulmuş.
Mesela bir sivilce olur, bir apse ondan sonra oluşmuş. Ondan sonra şimdi bu bölgeye ulaşamadığımız zaman ondan sonra genelde real time görüntü cihazlarını kullanırız.
Doğru.
Ne bileyim bir makyaj aynasını alırız evde bulabilirsek. Ondan sonra çeşitli yansıtmalarla ulaşmaya çalışırız ama bize detaylı bir şekilde inceleme fırsatı sunmuyor bu.
Peki.
O yüzden görüntülemek zorunda kalırız. Doğru. Ondan sonra. Bunun için de genelde cep telefonumuzun resim özelliğini kullanıyoruz ama şimdi yeni uygulamalar o kadar tehlikeli ki auto backup özellikleri sayesinde çekmiş olduğunuz görüntüyü bir anda Google Plus sayfanızın üstünde net bir şekilde görebilirsiniz.
Ama bunun da sebeplerinden bir tanesi bizim next next next finish yapmaktan kaynaklanıyor. Yani auto backup sürekli standart olarak geliyor.
Evet abi.
Biz onu off kapalı hale getirmek yerine hızlıca.
Ama abi ne yapacaksın şimdi? O anda ihtiyacın var. Auto backup'ı zaten açmışsın. O anda da çatalı görmen lazım. Yani acıyor. Orada bir acı var. Yani orada zeka o kadar hızlı çalışmayabilir. Ulan bizim auto backup açıktı, çatal internete düşer diye düşünemeyebilirsin.
En iyi ihtimalle çatal düşer.
En iyi ihtimalle yani çatal gene
tabii. Bak ama Polaroid olsa böyle bir sıkıntı var mı abi?
Ya
Polaroid de şak çek zzz çıksın. Onu salla şöyle bir bak. Oo, tamam, çıkmamış da at.
Ya ama handicam de olsa da olur mesela. Uzaktan koy, kumandayla zoom yap kendini.
Tabii içinde uygulama olmaması gerekiyor. İnternet. O yüzden Snapchat'in de ben görüntüleri gerçekten sildiğini düşünmüyorum. Yani en azından bir logo vardır. Logon içerisinde bir şekilde şifrelenmiş bir verisi vardır. Yani bir şey vardır mutlaka. Bugünkü FBI adamı inletir orada.
Tabii canım.
Yani ya da National Security Agency.
Bugün şeyde abi bu haberle birlikte ben hep birçok kişinin titrediğini hissettim.
Öyle mi?
Türkiye çapında.
En son bu iCloud hackinden sonra yani burası daha fecidir hocam.
Hayır Snapchat'te paylaşılanları düşünmek bile istemiyorum.
Evet.
Biz bu konuda bence biraz daha zekiyiz.
Nasıl?
Yüzümüzü paylaşmıyoruz.
Ha. Tabii yurt dışında bunu bol bol yapıyorlar insanlar.
Evet.
Yüzlerini, vücutlarını. Özellikle ünlülerin O en son iCloud hacklenmesiyle ilgili açıklamaları gerçekten şaşırtıcı yani. Bana dedi ki backuplayayım mı? Ben de evet dedim. Hı hı. Sonra kendimi çıplak fotoğraflarını çektim.
Aa.
Bu çektiklerimi arkadaşlarıma gönderdim. Falan bu hakikaten şey bir şuursuz bir inanç.
Bir de orada yapılmış olan açıklamalarda hani phishing metot dediğimiz hı. hani olta atıyorsunuz. Hı hı. Türkiye'de de hala daha online hı. bankacılıkla ilgili vardır lütfen. Hı hı. Banka hesap numaranızı vesaire
oltalamak.
Oltalamak. İşte oltalamaya takılıyorlar. Hı hı. Şifre karşı tarafa geçiyor ve bütün arşiv açılıyor.
Yani o zaman burada dinleyenler için uygulamalara güvenmeyiniz. Sonuç olarak bunu da yazan bir insan evladı.
Tabii.
Dememiz lazım. Ayna.
Ayna evet. evet.
Veya şöyle bir şey daha olabiliyor. Gene Türk haklı. Kesinlikle. Fotoğraf çekmiyorsun. Hı hı. Real time olarak izliyorsun. Yani gerçek zamanlı olarak izliyorsun. İzlemek hı hı. derken fotoğraf çekmeden önce o deklanşör butonuna basmadan önce hı hı. ekranda canlı görüyoruz, olarak görüyoruz. Görüyorsun. Hı hı. Kendi vücuduna ulaşabileceğin bir anatomik şekli tabii böyle bir hani birazcık akrobasi oluyor ama hı hı. mesela makyaj yapan trafikte giderken kamerasını açıp bir bayan aynayı kullanmak yerine telefonun HD selfie kamerasını
kullanıyor.
Abi bu
Türkiye'de yolda giderken neler yapanı gördük ya gazeteye haber olmuştu hatırlarsanız.
Tabii kesinlikle.
Yani bir kadın bağını değiştiren bir vatandaşımız da trafik kazası yapmıştı yolda
ciddi
giderken
misin?
Ve evet. bu haber olmuştu hatırlarsanız.
Yaralanmalı
yani.
Bir kazadır.
Ya, zaten yani her halükarda bir şey olmuş. Abi ona da çok güvenmemek lazım. Ben bu konularda biraz komplocuyum ondan sonra yani pek şey yapamıyorum.
Nasıl yani? Evet, komplo hakkında ne diyoruz yani? Komploya inanıyor muyuz? Sen inanıyor musun? Doğa senin inanan bir tipi mi var? Öyle gösteriyorsun. Hayat bir komplo teorisi mi? Biz gerçek miyiz? Matrix'te mi yaşıyoruz?
Of çok uzun konu.
Peki komplo teorisine gelelim. Özellikle takip ettiğin dizilerde falan şu anda trendlerden bir tanesi. Neyse ki şey trendi bitti ondan seviniyorum.
Ne?
Kurt adam, kurt kadın, yanında tilki, kurt birbirini ısırıyor falan öyle hani vampirli diziler vardı ya.
Evet.
Onun trendi azaldığı gibi gözüküyor. Daha böyle beynimizi meşgul edecek. İçinde aşk hikayesinin o az bol bol komple teorisinin olduğu diziler piyasaya çıkmaya başladı.
Eskiden takip ettiğim bir dizi vardı. Yayından kaldırıldı. Adı Rubicon diye geçiyor. Bu Rubicon küpleri var ya. Hı-hı. Onunla ilgili olarak. Dizinin zaten bir bölüm. Bir sezon sürmüştü. 12. bölümün sonunda yani bir Amerika'nın içerisindeki NSA, CIA, FBI'ya sürekli brief veren, açıklamalarda bulunan şöyle olacak, ülke yönetiminin şuraya gitmesi gerekiyor gibi bilgiler vermeye çalışan bir örgütlenmeden bir bölümden bahsediliyordu. Ve sonunda BP'nin patlayan kuyusu gerçek hayatta orada gerçekleşti. Hani yazılan senaryo birbirine tam olarak örtüşüyor. Yani diyebiliriz ki tabii ki milyarda bir ihtimal olarak oldu. Ama sonra yayından kaldırıldı. Hani Türkiye'de buna benzer örnekler
sezon olabilir. Bitmeden mi kaldırıldı?
Sezon bitti. İkinci sezon yenilemesi yapıldı. 2013 yılında tekrardan devam edecek dediler ve daha sonra durduruldu.
Şimdi o zaman bu teoriyle baktığımız zaman Kurtlar Vadisi yaklaşık 15 senedir olduğunu düşündüğümüz zaman tamam, demek diyecek. Ki anlattığı şeylerin hiçbir tanesi doğru değil çünkü hala yayında. Diye düşünebilir miyiz?
Veya oradan seyretmek daha hayatı görmek oradan daha eğlenceli olabiliyor.
Yani mesela sana olacak bir olay için en azından 2 ay önceden hazırlık yapabiliyorsun belki yani diyorsun ki mesela.
2 hafta önceki bölümde şey vardı bu şu an Türkiye'de yaşanmakta olan olaylarla ilgili olarak orada açıklandı verildi falan diye haberler çıktı.
Yani o zaman altyapı önceden veriliyor ve bu uygulanıyor. Aslında bu sektörün kullandığı bir yöntem. İşte birçok dizi var. Senin takip ettiğin.
Ekol film var bununla ilgili ya. Komple teorisi. Komple teorisi. Mel Gibson'ın.
Evet.
Yani sırf bunun üzerine. Hatta ilk örneklerinden falan da olabilir. Yani Hollywood dünyasında.
Yani
ilk,
yeni nesil
dönemde. Evet. Ondan sonra.
Bizi de çok fazla ilgilendiren şey vardır. Marmara depremiyle ilgili olarak hani bilgi verir. 7.2'den 7.4 oldu vesaire.
O da ciddi bir bilgi. Şimdi mesela Homeland var. Homeland'de de aynı şekilde.
Evet Homeland'de de geçen. Homeland benim için biraz daha ilginç bir dizi. Çünkü bence bu İran.
Başrol aktristen hoşlanıyorsun o yüzden mi?
Yok hayır.
Ondan.
Homeland'in aktristi şey oldu mu? iCloud düştü mü?
Yok düşmedi.
Hayır,
düşmedi. Doğum yaptı kızcağız.
Öyle mi?
Evet. Şöyle bir olay var. Ortadoğu.
Belki aktristleri tanımak için ilginç bir yöntem oldu.
Hayır yani fotoğrafları gördüğümüz zaman ben dizi takip etmediğim için ondan sonra yani şey anlamında değil.
iCloud takip ediyorum dizi
olarak. National Geographic izliyorum ben. Sadece hayvanları izliyorum. Öyle elitist bir yapım yok ama yani takip edecek dizi bulamadım. Daha doğrusu o kaynağa ulaşamadım bir türlü.
Henüz. Buyurun Doğa Bey.
Estağfurullah. Biz işle ilgili olarak Bora ile yan yana geldiğimiz zaman yani konuşmanın 16. dakikası
diziye mi dönüyor?
Diziye dönüyor. Evet. Abi hani neyi takip ediyorsun? Şuradan şu gelecek bak şunayı bak istersen falan gibilerinden. Neyse toparlamak için Homeland'de Orta Doğu'daki yönetimlerin değiştirilmesiyle ilgili olarak işte İran'daki yönetim nasıl değiştiğini dizide seyredebiliriz.
Homeland geçmişte geçen bir dizim. Yani hayır, günümüzde. Bu şahın devrilmesiyle ilgili hayır, günümüzde geçiyor. Evet.
Daha Amerikan vari bir yönetim nasıl
evet, yaparız?
Ahmet Nejat nasıl devrildi? Onun yerine nasıl bir başkası geldi?
Dizdeki de Ahmet Nejat mı?
Yok ama yani
benziyor.
Benziyor.
Aynen. Ama gelen kişi şu an çok ciddi bir şekilde benziyor.
Yumuşak. Yumuşak bir abi.
Ki şey örnek operasyonuyla ilgili olarak Amerika ile İran görüşüyor. Türkiye ile görüşmüyor. Gerçi buradan politikaya giriyoruz ama.
Evet.
Gerçek hayatta da hani onu görüyoruz. Homeland'de de öyle olduğunu görüyoruz.
Yani bunlar acaba senaristlerin
öngörüsü
mü yoksa senaristlerin öngörülmeye zorlandığı durumlar mı?
Bu da zaten ikinci bir komplo teorisine gidiyorsun. Yani hangisine inanırsan oradan yürüyebileceğin bir komplo teorisi oluyor elinde.
Rubicon'un kare sayısını arttırmaya başlıyoruz. 3'e 3'ken şu an 5'e 5, 6'ya 6 yapmaya başlıyoruz.
Peki başka ne var takip ettiğin böyle? Homeland dışında.
Şu an iki tane var. Yani iki tane var dediğim şu an Homeland var bu şekilde. Buna benzeyen, devam eden başka bir şey var mı?
Üstadım artık iyi dizi bulmakta zor oldu.
Yok, teknolojiyle ilgili olarak ben hala da Person of Interest'e inanıyorum.
İlgileniyorum, inanıyorum. Doğru olabileceğini diyorsun makinenin olduğuna.
Bence kesinlikle doğru zaten. Yani NSA'yı vesairenin çalışması o konuda son derece doğru.
Evet. Arıyorlar burası seni. Konuştuğumuzu duydular.
Kayıt cihazında. Yes.
Bu internet büyük ihtimalle
bütün
güzel
kötülüklerin
anası. Bütün kötülüklerin anası ve cehennemin yolları iyi niyet taşlarıyla da döşelidir. Sözünü de burada söylemek istedim. Aklıma gelmişken. Şimdi abi bu how to'lar, dıylar, mıylar falan çıktı ya. Yani işte kilidi nasıl açarsınız videosunu şak diye görüp evin kilidini şak diye açabiliyorsun. Yani biraz da yetenekliysen olayla ilgili. Geçen gün garajın kapısına gittim. Garajın kapısında bir asma kilit var. Ulan dedim bir koku var burada. Benim tanıdığım bir koku. Ondan sonra şöyle elime kilide dokundum ve açacaktım ki bir Japon yapıştırıcısıyla karşılaştım.
Tanıdığımız koku. Japon yapıştırıcısını nereden tanıyorsun belki? Abin olarak sorumluluğum var. Bali mi kokluyorsun?
Yok abi çok maket yapmıştık zamanında vesaire. Ev tamiratı. Evet. Evde kırdığın tabak çanağı onu da düzeltiyorsun. Evet. Adamın teki abi yani nasıl ben bunun insanın aklına geleceğini düşünmüyorum. Büyük ihtimalle bir yerden görmüştür bunu diye düşünüyorum. Japon yapıştırıcısını kilidin içine, asma kilidin içine boşaltmış abi. Kilit kısmına değil tabii ki. Kilidin göbeğinin olduğu
anahtarı
kısmına.
Anahtarı sokacağım zira.
Evet ondan sonra. Anahtarı soktuğu zaman şak diye içeride kalıyor zaten anahtar. Neyse onu kırmak durumunda falan kaldık. Enteresan geldi yani bana bu şekilde vandalizm. Bir çözüm. Vandalizmin bu çözüm. Bu
yani garajı kullanmasınlar. Garajda toprağın ya benim mi? Ne abi bu olan?
Anlamadım abi. Ne yaparsın? Gidersin kilidi kırarsın. Bir şey yaparsın yani normalde. Ondan sonra böyle bir şey yapmazsın.
Yapmazsın.
Çok büyük ihtimalle.
Peki buradan sonra ne yaptın sen? Kilidi kırdın.
Kilidi levyeyle kırdım abi ama insanın Kızılay'da elinde levle yürümesi gibi bir his yok yani. Bir an kendimde Stanton falan gibi falan hissettim böyle. Yani böyle bir filmde yürüyormuşum bir Kayriç filminde gidiyorum da falan yapacağım gibi falan bir durum oldu. Markete girdim elimde levyeyle. Ondan sonra bir alışveriş yapmak için adam böyle bir elimdeki levyeye kıl kıl baktı ne olacak falan gibisinden. Ondan sonra da çıktık tabii ki.
Sevgili Doğa sen bir İstanbul insan olarak en büyük çileleri çekenlerden birisin. Trafik.
Evet.
Evet. Bu konuyla ilgili acılarını bizimle paylaşmak ister misin?
Tabii.
Aynı zamanda çok anıların olduğunu biliyorum. Özellikle İstanbul trafiğindeki şeylerle ilgili, süreçlerle ilgili. Motosiklet olsun, araba olsun, her türlü tekerlekli araç olsun.
Öncelikle bunlarla şunu sormak istiyorum ben. Tabii sevindirik bir Ankaralı olarak. Ankara'mızın trafiğini nasıl buldun Doğa?
En güzeli İstanbul'a dönüşü.
Evet. Gıcık İstanbul'a. Ankara'nın en güzel yanı.
Ben 95-99 yılları arasında Ankara'daydım.
Evet.
O zaman
hangi görevli eğitim kariyeri? Albay olarak mı?
Albay. Yok, öğrenci olarak.
Öğrenci olarak.
Okul servisi yani üniversite servisi hemen Tunus Caddesi'ne gidecekti. Meclisin önünde 45 dakika 50 dakika beklediğimiz oluyordu.
Ama o zaman inşaat vardı.
O zaman
alt geçit yoktu.
Yoktu.
Yoktu. Yeni yapılıyordu.
Yapılmıyordu. Yoktu öyle bir şey.
Çok üstten gidiyordu.
O Karayalçın döneminin borçları deniyordu orada.
Olabilir veya metro planlanıyordu. Şu an biraz daha iyi ama ölçeklendirilebilir bir trafik yapılandırması bence yok. Çünkü katılan araba sayısı arttığı sürece damarlar bir şekilde tıkanıyor.
Peki İstanbul nasıl? Yani zevk alıyor musunuz?
Eziyetten mi işkenceden mi?
İşte yani o hani
durumda başka bir şey anımsattı bence. Evet, yani bu. Yani kaçınılmazsa.
Valla arkadaşlar arasında alternatif uygulamalar bulmaya çalışıyoruz. Yani navigasyonla ilgili olarak, harita yönetimleriyle ilgili olarak.
Mesela? Kunduz tünellerinden gidelim.
Yok, herkesin
bildiği... İstanbul'un fethinde açılmış lağımcıların açtığı tüneller varmış hocam. Oraları kullanabilirler.
Su tesisatı var öyle. Emirne kadar gidiyor. Neredeyse onları kullanmaya gelebilecek durumlar var. Ama ne kullanıyorsunuz? Araba mı kullanıyorsunuz? Bazen hani atlayıp metrobüse mi bineceksiniz?
Ben motosiklet mesela
iyi bir yöntem mi İstanbul için?
Yani benim birkaç arkadaşım görmüştüm. Vespa alıp resimlerini paylaştık artık işte bununla gideceğiz falan diye ama... Sonra ne yaptılar
bilmiyorum tabii ki. Ama Vespa'yı şey olarak da kullanmamak lazım. Araba moduyla kullanırsın.
Tabi alırlar altına.
Hayır yani araba gibi durursan olmaz yani. O şeritlerden fırtman lazım.
Yani
lazım.
Normalde emniyet şeridinden motosikletle gitmenize hiç kimse bir şey demiyor. Hatta polis emniyet şeridinden gitmenizi istiyor. Ben motosiklet kullanırken mesela saat 9 dışında tam 9'da bir emniyet müdürü geçiyordu. Anadolu yakasından Avrupa yakasına. O mesela motorculara çok hoşlanmıyordu. Yani kıldı diyebiliriz. Bizi bir böyle ehliyet kontrolü yapılıyor diye topluyorlardı.
Çocuklar yaramazlık yapmayın.
Şurada bir bekleyin. O Toyota ile geçiyordu. Sonra ardından biz böyle yüzlerce motosiklet.
Şey gibi.
Aynen o şekilde. Kortej gibi gidiyorduk yani. Emniyet şeridinden gidebiliyorsunuz. Ama normalde artık emniyet şeridinden herkes gidiyor.
Peki abi şimdi o trafik yani bir saat mesela en iyi ihtimalle gidebildiğin yer bir saat. En yakın mesafe diyelim ki.
Değişiyor.
Ama o mesafede bir şey yapasın gelir yani.
Ben 15 dakikada giderken bir başka arkadaşım bir saatte gidebiliyor.
O kişisel yetenek diyorsun.
Biraz sürtünme katsayısı, aerodinamiği, köşeleri kaç kilometre hızla
dönebilme. Peki ben İstanbul için hep şey hayal ederim abi yani İstanbul'da yaşasaydım herhalde bir tane Vito ve şoför tutardım. Arkada da çalışmaya devam ederdim gibi düşünüyorum.
İşte onu diyeceğim şimdi mesela şoförsen yani arabayı kullanıyorsun öyle bir imkanı yok.
Yok şoför sensin çalışan benim arkada.
Ha, tamam ben şoförüm. Şimdi arabayı kullanırken... Bir ne yapabilirsin? Podcast dinleyebilirsin. Tabii evet. Ki çok eğlenceli olur. İki bir şeyle oyalanman lazım. Yani ne yapacaksın? Mesela makyajını yolda yapan insanlar varmış.
Var.
Senin tanıdıkların da var.
Var. Olmaz olur mu?
Nasıl yani? O nasıl bir süreç? Hepsi kaza yapıyorlar mı makyaj yaparken?
Bana 99 yılında bir hanım çarptı. Yani ben arabanın içindeydim. Önümde iki araba daha vardı. Kırmızı ışıkta duruyordum. Solum ve sağım kapalıydı. Toyota Land Cruiser devasa bir jip.
O çarpmamış, ezmiş seni.
Yok geldi, gelişini görüyorum zaten. Ve Rus sürüyordu kendini. Kaza yaptığı anda da Rus sürmeye devam ediyordu. Kıpkırmızı bir suratla çıktı arabanın içerisinden. Ne oldu falan diye. Hanımefendi bana çarptınız dedi. Allah Allah makyaj yapıyordum dedi. Sonra tutanak tuttuk falan öyle geçti.
Yazdım makyaj yapıyordum.
Makyaj yapıyordum kabul ediyordum.
Hayır kontrolsüz bir şekilde arkadan çarptı.
Peki şu anda güncel olarak...
Makyaj yapan çok var. Kadınların hepsi... sabahleyin spora gidiyorlarsa eğer 6 gibi popüler spor merkezlerine gidiliyor. Çünkü hani iş işte eş işte bulunur kuralı çalışıyor ya.
Evet.
Hani belki işi değiştiririm.
Belki eşi değiştiririm.
Belki eşi değiştiririm. Neden olmasın. Bunlar tabii kötü niyetle söylemiyoruz.
Yok tabii ki.
Tabii saldırı altında olmuyorum yani.
Tabii.
Sonra yola çıkılıyor. Hani duş falan alınmış oluyor. Makyaj yapılması gerekiyor. Yolda giderken trafik sıkışık zaten. Ufak dokunmalar artık herkes şey okey
diyor. Kanıksıyor
yani. Evet kanıksanmış
durumda. Çizikse sorun yok.
Çizmeden böyle bir dokunuyorsanız böyle plakanın ucu plastiği falan kırılıyorsa sorun yok. Ama tamponu gerçekten böyle bir girmek gibi falan bir şey oluyorsa o zaman sıkıntı
zaten
var.
Zaten trafiğin hayatı kayıyor.
Şirket arabasıysa zaten beyan.
Bak en sevdiğim konuya girdin. Ankara'nın en tehlikeli varlıkları onlar. 34 plakalı şirket arabaları. Çünkü hiç umurumda değil trafikte nasıl gittiğin. Adam makas sağ sol ön arka. Kaldırma çık, insana vur, ona vursun falan böyle o şekilde gidiyorlar.
Tabii, beyan yazdırırım.
Podcast'i bu dakikada itibaren dinleyen biri olursa pek düşünceye şeyler farklı olabilir yani.
Hayır abi şimdi.
Karmageddon gibi mi gidiyor?
Hayır ön arka vurmak yukarı aşağı falan derken indiğiniz zaman yani çok pes aslında. Çok geldi. Buraya saran biri varsa buradan dinlerse biraz sıkıntı yaşayabiliriz.
Ön arka çok kötü vuruyorlar.
Ankara'da gitmeyelim Ankara'ya gibi bir şey olabilir.
Ankara'da vuruyorlarmış. Hayır abi bir de şey var. Şimdi biz kadınları sürüyoruz ama erkekler de tıraş oluyorlar bildiğim kadarıyla. Yani
yok
elektrikli makineyle.
Ona ben mit olduğunu düşünüyorum ben.
Yok yani. Elektrikli makineyle tıraş olan diyorum. Tıraş olan var. Televizyon seyreden var.
Ya tamam abi televizyon daha fazla ne mesela yana bir piknik tüpü alıp omlet yapan, menemen yapan var mı yok?
Hayır yok.
Bence düşünülebilir. Bence düşünülebilir. Neden olmasın?
Nedir? Ne olabilir o trafikte?
Kaç kişi olduğuna göre değişir.
Bir Volkswagen'sa 12 film nasıl sığdırırsın? Sen
bak siz inanmıyorsan menemen fikri fena değil oğlum. Görmene de gerek yok. Vites atarken ekmekle sıyırıp geleceksin yan taraftan. Sürekli sıyırıp geliyorsun yan taraftan. Görmene gerek yok. Zaten doğru. Bitince şöyle bir ses duyarsın. Niik! Diye ekmeğin cızırtı sesini bitti dersin. Devam edersin. Fena olmayabilir. Biraz buğu olabilir. Buğu.
Tabii trafik bu kadar olunca zamanlama, timing bozuluyor. Özellikle tabii. Alman ekolüne seven sen Doğa, sen Berkay. Bu şeylerden evet. hoşlanmazsın.
Sen hangi ekolü seviyorsun bu arada?
Ben Fransız ekolü, İtalyan ekolü olsun. Daha Akdeniz havasındayım ben. Daha öyle relax. Mi?
Anladım.
Daha rahat bir hava. Zeytinyağı olsun, basın.
Valla toplantıya az, yani geç kaldığım gün sayısı çok ciddi şekilde azdır.
Bunu yani, gerçekleştirmek için elimden geleni yaparım diyorsun.
Tabii mutlaka. Yani çok disiplinler bir şey. Toplantıdan 15 dakika önce orada olmak müthiş bir şey. Zaten bir de kurulum yapılıyor. Bilgisayar açılıyor, projeksiyon bağlanıyor vesaire vesaire.
İşte o yüzden herkesin önemli. Aradığı bir şey. Şirket çalışanı kendisi.
Değil mi kendisi?
Yok.
Yani hayır. Senin yanında Allah bilir çeşitli şekilde HDMI kablolar, dönüştürücüler, set halinde vardır.
Hepsi var.
Uzatma yani, kablosu.
Hepsi var.
Jeneratör.
Jeneratör yok.
Yok. Bak bir dahaki sefer ondan.
Jeneratör yok ama bütün bağlantı kabloları, bütün adaptörler hepsi var.
Yani en kötü ihtimalle hiçbir alet çalışmadı, tahtaya çizer anlatırım der misin yani sunumu?
Tahtaya çizip anlatmama gerek yok. Bilgisayarın veya o an kullandığım için iPad'in görüntüsünü bilgisayara veya başka cihazlara verebiliyorum.
Her şeyi hazır diyorsun.
Peki mini projeksiyon?
Mini projeksiyon.
Düşündün mü hiç?
Düşündüm ama çözünürlükten çakılıyorum.
Anladım.
Peki abi şimdi bu trafikte bir toplantıya gitmeye çalışıyorsun ya da bir arkadaşınla buluşacaksın. Çok yaşıyorsundur eğer zamanlamaya çok sen hakimsen. İşte arkadaşını aradın, neredesin? 10 dakika sonra oradayım. Oluyor herhalde değil
tabii
mi?
Tabii canım.
Yani hatta ortak tanıdığımız arkadaşlar da var böyle.
Olmaz olur mu? Yani tabii ki oluyor. 10 dakikaya oradayım. 15 dakikaya oradayım. Felaket bir trafik varmış. 45 dakika sonra geldim. Toplantı başlıyorsunuz. Hani katılması gereken diğer kişiler yoklar. Ben oturup toplantıya
kendimi
tabii ki maalesef.
Doğa Bey hoş geldiniz, hoş bulduk. Ben size bir şey anlatacağım. Kişilik bozukluğuna doğru gittim.
Misafir olmak
firmaya gittim. Acaba? Neyse devam edeyim sonra düşünürüm. Evet ikinci slide falan.
diye misafir olunan firmayla beraber anlatıyoruz ama bizim yanımızdaki olanlar ay Fiji trafik vardı kusura bakmayın neredeydiniz bitirdik. Bir kahve içelim gidelim bir şeyler olabiliyor.
Şimdi bu ortak tanıdığımız arkadaşlardan çok meşhur olanı var.
Tabii.
Mesela isim vermek istemiyoruz burada reklam olmasın kendisi.
Yeşil gözleriyle.
Evet. Kendisi mesela bu noktada gayet yaratıcı şeyler feedbackler verebiliyor. Mesela yani, 10 dakikaya oradayım.
Neden geç kaldım konusunda.
Evet. 10 dakikaya oradayım.
Şimdi beraber çalıştığımız dönemde de buna benzer problemler tabii ki yaşanıyordu.
Senin orada Lüstüral'e başladığın söylendi. Prozac, Lüstüral gibi çeşitli şeyler. Tikler oluşturduğun.
Diazem olsun.
Diazem olsun.
Bayağı ilaç biliyormuşuz oğlum biz de.
Evet.
Ve hepsi sakinleştirdi.
Otobüs duraklarının camlarına yazı yazdım beklerken falan.
Yok. Daha çok hani sosyokültürel gözlemlerde bulunmaya, etrafı gözlemlemeye dikkat ediyorsun o sıralarda.
O sıralarda bir tane de portatif bir şey sandalye almışsın kendine galiba. Beklerken en azından vakit geçireyim diye. Oturayım.
Ondan var. Durur. Yanına bir tane taburesi var onun. Vesaire koymak için. Ama gerçekten de hani telefon açıyor herhangi bir kişi. Diyor ki 15 dakika sonra oradayım. Okey. Açıyorsun trafik programına bakıyorsun. Ay 15 dakika sonra gelir gerçekten de. 15 dakika bir 45 dakika oluyor. Neredesin? Mesela köprüdeyim. Şimdi köprüdeyim kelimesi
geniş bir
tabii İstanbul için bir hafta sonra geleceğim gibi bir şey. Çünkü köprünün neresindesin? Yani. Zincirli kuyu da köprü diye sayanlar var.
Var.
Bana göre köprü
nerededir? Nereden başlar? Ayaklardan mı başlar?
1017 veya 1070 metre yanlışlık olmasın. Ortaköy ayağındaysanız köprüdesinizdir. Veya Beylerbeyi ayağındaysanız köprüdesinizdir. Arası çünkü köprü. Yani fiziki olarak köprü. Diğeri köprü bağlantı.
Şey daha kötü olur hocam. Üçüncü köprü yapılmamış köprünün orada olmak daha feci olur.
Köprü değil.
Yalan mı? Değil yani.
Köprü değil.
Bir evet. Ankara olarak biz öyle diyebiliriz yani. Doğa bizi aradığı zamanında nerede köprüdeyiz? Üçüncü köprünün oraya gitmişiz biz. Mal gibi kalmış olabiliriz yani.
Sen köprüyü orası olarak kabul ediyorsun ama bahane olarak söyleyen bazı arkadaşlar.
Evet isim köprü vermememiz gereken.
İsim vermemiz
hocam gereken zaten mi? Kendine güvenen açar WhatsApp'ı drop pin yapar yani lokasyonu paylaşır.
Ha, burada
bence yani. Böyle olması lazım yani. Karşı tarafın buna karar vermesi lazım. Neredesin? Aha lokasyon. Bak, bakayım.
Bak işte yarım saat. Alman ekolü daha.
Veya şey var Google Location veya yeni iOS'te
şey. Evet tabii
şey,
arkadaşlarım nerede?
Find My Friends.
Ama ben, böyle olması lazım.
Find My Friends tabii kadın erkek ilişkilerini zorlayan bir şey.
Evet abi o yüzden pek tercih edilmiyor.
Yani, yani onu kullanan var mı acaba ilişkilerinde? Var mıdır yani? O çünkü manyaklığa doğru giden bir şey.
Kocan geekse kadın alakasızsa adam kullanıyordur.
Hayır yani.
Kadın geek olmasa da bile içgüdüsü olarak geek olur. Çünkü hani benim eşimi pokladı diye öldürdüğü katil haberi var.
Aa bu arada doğru Facebook'ta Amerikanya'da ondan sonra adamın arkadaşını pokladı diye adamı döverek öldürmüş yalnız. Yani pok yaptığı için dürttüğü için döverek öldürmüş.
Mislisiyle
yapmış yani. Facebook'ta başka bir buton olsaydı.
Misliyle karşılık verildi.
Evet, mesela çiçek gönder butonu olsaydı mesela.
Kaktüsle.
Kaktüsle vura vura öldürebilirdi.
Adamın sabrını sınamaya kalkmışlar ama. Sabrı evet. Sınandığı için öyle olmuş adam.
Demek. Bir defa mı poklamış, 1 milyon defa mı?
Abi onu bilmiyorum. Ben hiç pok butonuna şimdiye kadar hiç basmadım ben bu arada. De. Yani bir kez çok mi basılabiliyor, şey. Çok mu basılabiliyor?
Çok
mu?
Basabiliyorsun, çok gıcık bir şey. Yani öyle mi? Ben seni pokluyorum, sen pokback yapıyorsun bana. Hı-hı. Ben sana ulan sen bana yaptın, ben de sana yapıyorum. Öyle sonsuza doğru giden bir şey yani. Aslında gıcık bir iş.
Ekran titreyebiliyor mu? Hani eskiden şeyde vardı ya.
MSN'de. Bir de kuzu vardı. Onu MSN'den mi gönderiyorduk eskiden?
Kuzu. Kurban ha. için mi?
Yok yok. Bir tane kuzu geliyordu. Meee diye hayvan dolaşıyordu.
Worms'daydı oğlum o.
Neredeydi?
Worms'da.
Ha oyundaydı.
Oyundaydı evet.
Şimdi bir konudan bahsedecektik ama ben vazgeçtim. Başka bir konudan bahsetmek istiyorum.
Olur. Evet. Bunu bize niye söyledin bu arada? Zaten kimsenin haberi olmayacaktı yani bundan.
Bu benim kendi kendime toplantı yapmam lazım.
Kendi de emareler görüyorum.
Kendime karşı aşık olmak istiyorum. Bugün şimdi
ama kimse bilmeyecekti öbür konuyu da.
Evet. Bunu şimdi komple teorilerinden den vurduk. Bir de hani
çok yalnızım ya.
Kendinle konuş Berkay. İçine dön. Evet. Şimdi bir de bu komple teorilerine ben başka bir bakış açısı getirmek istiyorum. Change.org
veya
Greenpeace.
Şimdi bu Change.org'u aslında bilmeyenler için bir anlatalım önce.
Bu değiş tonton eski bizim hani.
Değiş tonton. Change.org nedir abi?
Değişmesini istediğin bir konuyu söylüyorsun. Mesela diyorsun ki imza kampanyası açıyorsun. Diyorsun ki
bam yemek istemiyoruz.
Evet mesela bam yemek istemiyoruz. Change.org 4 kişi imzalamış. Kim? Aile fertleri.
Eşin imzalamamış.
O compliance'a başvurmuş. Demiş ki ben Change.org'un
report abuse
yapmış.
Conflict of interest olmuş. Evet. Ama burada şey var tabii. Bir başvurulan bir değişmesini istediğimiz bir merci var.
Evet.
Yani anneye başvuruyoruz. Evet. Bamyalı yemek yapılmasın diye.
Peki abi benim merak ettiğim bu Change.org aslında imza kampanyası dijital değil mi?
Doğru.
Tamam. Peki buradaki yani bu imza kampanyasını yapıyoruz ama yani merci buraya bakıyor mu ilgilendiğimiz merci? Bundan nasıl emin oluyor? Atıyorum mesela.
POK yapıyorsun POK. Merci POK et.
Öyle bir şey yoktu. Var mı?
Yok hayır.
Nasıl yani merci bundan nasıl haberdar oluyor?
Abla bozuklukları mı arıyorsun? Evet merci nasıl haberdar oluyor abi bundan?
Bildiğim kadarıyla belli bir imza sayısına ulaşıldığı zaman bunun hukuki süreçleri var. Yani Avrupa Birliği mütekabiliyetleri vesaire. Yok.
Böyle kabiliyetleri dedi tam. Evet buyurun efendim.
Estağfurullah. Şey
belli İstanbul bir beyefendisi. Yani sözünü kesiyorum ama kusura bakmasın. Buyurun.
Bir 45 dakikalık derste aynı öğrenci 54 defa aynı yani değişik sorular sormuştu. 45 dakikalık derste.
Aynı soruyu farklı yollardan mı sordu?
Yok farklı sorular sordu. 54 defa sordu.
Şey sonra bir şey oldu mu?
Yok kaktüs vesaire. Hiç öyle bir şey olmadı. Hayır hiçbir şey olmadı.
Toplamadın
peki kendisi. Hocam change orga geri dönersek.
Geri dönelim. O hukuki olarak bir süreç var orada. Yani belli bir imza sayısına ulaşıldığı zaman o imzalar dijital olarak değil basılı olarak merciye veriliyor. Ve o merci de bunu incelemek zorunda oluyor. Ama tabii alacağı karar tamamen onu bağlar.
Ama bu Avrupa Birliği için geçerli.
Ama bunu change.org yapıyor.
Bildiğim kadarıyla yapıyor. O yapıyor.
Anladım.
Ama yanlışlık olabilir. Aslında change.org'a da sorabiliriz.
Tabii peki burada şimdi change.org'un aslında şey olduğu ile ilgili bir iddia var. Yani aslında insanlar buraya gelsin, içini döksünler.
Tabii.
Gazları çıksın.
Tabii.
Ondan sonra ne yaptık? Efendim biz işte şu konuyla ilgili bir imza kampanyası başlattık. İmza aldık. 50 bin kişi imza aldı. Ha, ne oldu? İmzalayanların gazını aldık.
Gibi.
Gibi bir durum oluyor.
Gibi. Peki hiç merci yoksa? Yok, yani merci... mesela şey bekliyorum. Kakalaklar ölmesin.
Yok. O öyle zaman şey yok, kakalaklar grubunu tanımlamak gerekiyor.
Define kakalaks.
Bir de ama mesela Bozcaada ile ilgili biliyorsunuz Bozcaada da şu an imar planı
evet, mesela şu var orada be. Bir zaman da alsaydık aslında orada. Ne?
Hep tuttuk da hala böyle. Şimdi orada mesela bir dönüşüm veya insanlar tepki gösteriyorlar oldu. Anladığım ve okuyabildiğim kadarıyla şu an plebisit veya
bir şey yapalım dediler.
Yok plebisit miydi?
Plebisit.
Plebisit de teşekkür ederim. Gibi veya bir mini referandum gibi bir şey yapıp insanların oradaki fikirlerini alalım diye bir değişik görüşe de yönlenme olabiliyor.
Ama bir yandan da Change.org'un kendine karşı açılan bir kampanya da oldu galiba.
Yani benim bir arkadaşım açtı onu. Dedi ki yani bu sosyal...
Doğa ve arkadaşları hep böyle şey içine dönüşümlü şeylerden meraklılar. Doğa kendi kendine sunum yapıyor. Arkadaş Change.org'a karşı
anti-Change.org.
Anti-Change.org
açıyor. Ama aslında şöyle bir şey var. Yani bugün sosyal medyada Facebook vesaire biraz önce saymış olduğunuz analog, gerçek hayatta alabildiğimiz sakinleştirici ilaçlar onların dijital versiyonları.
Biz tabii almıyoruz onları çünkü babamız eczacı olduğundan dolayı biliyoruz onu.
Ha okey o tabii, zaman okay. Tamam. Dijital hayatta da Facebook vesaire de paylaşıyorsunuz bir şeyler. Çocuklar şöyle olmasın, bilmem ne olmasın, işte Kurban Bayramı ile ilgili birçok şey paylaşılıyor. Sonra orada siz kendi gazınızı alıyorsunuz.
Yani topraklama yapman lazım bir şekilde kendine. Evet.
Ondan sonra da hiçbir şey olmamış gibi hayata devam ediyorsunuz.
Peki bu aynı zamanda şöyle de bir iddia var. Hatta bununla ilgili epey uzun bir teori ortaya atılmış ve yazılmış örnekleriyle falan. İşte bu doğayı koruma dernekleri, ne bileyim işte Greenpeace vesaire gibi işte, oluşumların da aslında dünya üzerindeki büyük şeylerin birer gaz alma.
Rockefeller'a kadar gider o iş.
Rockefeller'a kadar gider. Bir de bir aile var. Neydi? Rothschild ailesini.
Rothschild ailesi.
Kitaplar falan da yazıldı. Evet. Yani oraya kadar gittiğini söylüyorlar iddiaya göre. Bu şeyler insanların gaz alınsın diye yapılıyor.
Sosyolojik olarak toplumların gazının alınması
yani için. Yani emniyet valfi. Şey gibi. Yani atıyorum bir doğayı kirleten bir şirket var. Ondan sonra o şirkette bir topluluk daha
teyze
var.
Teyze ediyoruz bizim doğayı kirletmiyoruz. Gerçek doğayı kirletiyorlar.
Gençliğim boyunca.
Bu podcast hiç iyi olmadı ya.
Kötü esprilerden bir tanesi. Evet, kötü esprilerden bir tanesi. Bunun bir level yani bir seviye daha ilerisi var ama artı 18 içerikli olduğu için paylaşmıyorum.
Explicit yazarız abi yanına. Sorun olmaz. Yani şöyle diyelim bir tane şirket var doğayı kötü bir şekilde. Yani kötü değil de işi gereği kirletiyor. Bir tane topluluk var o da diyor ki biz de dünyayı kurtarmaya çalışıyoruz diyor. Aslında ikisinin de ortak noktasının aynı kişi olduğu ortaya çıkıyor.
Evet.
Sahibinin
evet.
Ve de ulaştığı son noktanın.
Bununla ilgili o iddia edilen yazıda şey var. Eskiden bu işleri
kurmadı vermedim dikkat ettiyseniz.
Farklı, güzel. Çok evet. Güzel bağladın yani. Kendi üstüne dönüşümlü.
Kutup ayılarını çok seviyorlar yalnız. Ve sonunda Apple galiba açıklamayı yaptı.
Yaptı. Değil nadiren mi? Olarak bükülüyor dedi.
Kaç kişi de bükülmüş abi dünyada?
9
tane. 9 tane. Kaç milyon satmışlar?
Bilmiyorum.
Çok. Çok yani.
İlk 3 günde 10 milyon mu ne sattı galiba?
Tam İngilizce kullanmış olduğu terimi bilen var mı yani? Aslında nadiren yerde ne kullandılar?
Rarely değildir.
Rarely değildir.
Yani çok az müşterimiz bize.
Yani unexpectedly.
Bir daha alayım.
Unexpectedly.
Yani
beklenmedik şekilde.
Ama şimdi öyle bir trend oldu ki.
Çünkü Boeing'ler için de aynısını düşen Boeing'lerden sonra da aynı şey diyorlar yani.
Az mı düşüyor bunlar?
Yani, yok. İşte, aküm kablosu beklenmedik bir şekilde bağlanmış.
Ne demekse o.
İşte kısa devre yapmış.
Hayır abi şimdi şey bu hani birisi aldı test etti ya bunu ilk.
Evet abi.
Bükülme iddiası ortaya atıldı. Sonra bir test kişisi.
Bildiğim kadarıyla önce bir kişi büktü.
Ya büktü telefonu.
Önce cebinde büktü.
Cebinde büktü. Sosyal medyadan bir sosyal medya önderi olan bir site. Evet. Denemesini yaptı bunun. Gerçekten bükülüyorum diye.
Sonra da yalnız bu iş vandalizme doğru gitti.
Doğru. Evet. Bunun bir şikayet olmasının oluşmasının sebeplerinden bir tanesi de telefonu gerçek hayatta yanlışlıkla veya bilerek cebinde büken kişi 1300 kişilik müşteri sırasına girmek istemediği için. Telefon değiştirmek istiyor firma.
Evet.
Ama telefon değiştirmek için
sıraya mı giriyorlar?
Evet.
Yani o 1300 kişi de telefon mu değiştirmek için gelmiş?
Yok, yani
onlar almak
için geliyorlar.
3 saat 45 dakika mı ne bekliyor?
Ha. Ama niye üzülüyorsun ki Samsung'un en iyi televizyonu var oğlum. Daha da pahalıya satıyorlar onu.
Samsung ayrı marka zaten.
Marka savaşına giriyoruz.
Hayır yani zaten eğilecek yani. Eninde sonunda eğilen telefonlar çıkacak zaten.
Acaba annem onu düzeltmek isteyebilir.
Düzeltebilir. Hayır. Sonrasında millet alıp bunu gidip mağazadaki telefonları
evet, vandalizme düştü evet. Abi. Özellikle bu. Çekiyorlar. Yani zamanında şey vardı ya İngiltere'de bebeler yollardan çıkıp millete tokat atıyorlardı. Sonra da bunların görüntülerini çekiyorlardı.
Şaka yaptık.
Happy Slappers mı? Öyle bir şey de onun isimde. Öyle bir şeyler vardı.
Veya Ghost Walking vardı.
Ha, evet. Onun gibi bir şey. Şimdi bebeler de İngiliz bebeler videolarını görüyorum internette. Gidiyorlar Apple Store'a. Telefon büküyorlar orada. Gel bakayım İstanbul'da bük bakayım. Senin kim büküyorlar? Telefonu büküyorlar, telefonun büküyorlar. Bir enteresan bir durum var yani burada.
İstanbul biraz değişik bir macera. Yani orada bütün...
Eminönü'nde git abi telefoncuya. Yok. Bükerler mi?
Kesinlikle. Seni bükerler yani.
Efendim bu çocuk bunu da yeni büktük az önce.
Ama şey de çok enteresan abi tabii ki bu galiba Alman hangi yayın organıydı o? Bununla ilgili bir haber yaptı.
ProSieben, RTL.
Yok yok onlar bizim hakim olduklarımız değil gençliğimizden. Şey olanlar bu yani atıyorum CNET gibi falan bir şey.
Web sitesi.
Ondan sonra Apple yazı yazdı biliyorsun yani. Apple şeyini iptal etti. Akreditasyonunu iptal etti. Böyle bir haber yaptığınız için. Sonra onlar da Cook abimize galiba mail yazmışlardı.
Tim Cook abimize.
Enteresan bu durum yani. Yani unexpectedly kısmı benim hala
bence
kafamda.
Bence burada eyvallah deyip diyecek ki ya yaptık bir hata. Tamam yani bunu yanlış taşıyorsunuz.
Ama beklenen şekilde davranmadı abi. Normalde bunun için bir kap satmasını bekliyordum ben.
Çelik
kap yaptık. Bununla kullanınız beraber gibi demesini
belki
bekliyordum ama olmadı.
Belki gelecek ya da ön cebinize taşımayın diyecek. Gerçi arka cepte daha rahat bükülür herhalde.
Bilmiyorum.
Zaten demek giyilebilir lazım. Teknoloji diye bir şey var hocam. Giyilebilir, takılabilir, insertable sonuç olarak teknoloji.
Yani ebatı boy itibariyle büyük zaten.
Tabii. Olmaz diyorsun insert.
Yok hayır yani cepte taşımak bilmiyorum.
Ha, cebe uygun bir alet değil zaten.
Bence değil.
Çantalı.
Bence de değil.
Hanımlar için o zaman, bayanlar için. Bayan kötü bir ifadeydi, kadınlar için.
Ha, mesela makyaj detayları için süper olur.
Makyaj dedim. Bu arada Asus Zenfone'un içine şey uygulaması koymuşlar. Sırf kadınları düşünerek ayna uygulaması.
Wow.
Direkt.
Ayna uygulaması yani kamerayı açtığında seni gösteriyor.
Evet ama başka hiçbir özelliği, fotoğraf falan da çekmiyor.
Pazarlama dünyası çok çılgın bir dünya ya.
Acayip abi. Bu arada
biri iki olarak gösterme konusunda.
Ben bu konuda
ayna özelliği var. Ayna özelliği.
Evet.
Ben mesela mirroring'de falan ayna desem başka bir şey. Screen share falan gibi ekranı atıyorsun başka bir yere.
Onu düşünürsün değil mi? Ben bu arada şu iddiayı ortaya koymak istiyorum. Bir dahaki podcast'e kadar vaktim olursa araştıracağım.
Evet.
Bu arabalarımızdaki sağdaki makyaj aynası, bunu geçen gün eşimle paylaştım. Bana tuhaf tuhaf baktı.
Solda da makyaj aynası var bende.
Solda makyaj aynası.
Evet.
Arabayı kullanırken makyaj yapıyorsun yani.
Var, ayna var. Arabada.
No, no.
Acaba iki sağa sola mı taktılar?
Bence senin araba kaza yapmış. Sonra bir sonu birleştirirken aynısını iki
tarafa. Doğaya çarpan araba benim.
Abi
sağda. Bence arada makyaj aynası değildir.
Hayır şimdi bir dakika ben konuma gireyim. Geçen düşündüm. Sağ taraftaki aynayı niye koymuş olabilirler? Yani arabanın yolculuk
olduğu. Sağdan araba geliyor mu diye bakıyorsun.
Hayır,
işte.
Hayır hayır.
Gölgelikteki aynayı.
Güneşlikteki değil mi?
Güneşlikteki aynayı niye koymuş olabilirler diye. Sonra düşündüm dedim ki %100 şöyle bir olay olmuştur. Muhtemelen arabanın icat edildiği dönemlerde adamın tek arabayı kullanırken karısı
hanım bak ne yaptım diye gelmişler arabayla.
Yok,
gidiyor vallahi gidiyor.
Adamın tek arabayı kullanırken karısı o sırada acaba makyajım düzgün mü, gittiğimiz yerde eltimlere gidiyoruz, kaynımlara gidiyoruz, onlar ne diyecek
diye, kaymış mı?
Kaymış mı diye arkayı görme aynasını kendisine çevirmiştir. O sırada arkayı göremeyen adam bir kazaya yol açmıştır. Ve bunun üzerine bence sürücü koltuğu, yolcu koltuğundaki makyaj aynası icat edilmiş olabilir gibi bir iddiada bulundum.
Ama ben dikiz
karım
aynası,
bana tuhaf baktı.
Dikiz aynası, sol ve sağ aynası, yani senin bahsettiğin aynalar Berkan. Hepsi kendine dönük olan bayan gördüm.
Hocam zaten
ben şeklinde mi?
Şimdi dikiz aynası konusuna hiç girmeyelim.
Üç taraftan.
Evet.
Hayır, kadınların kendine bakma işini, Berkay unutma söyleyeceğini. Benim en çok şey yaptığım, ilgimi çeken şey şu. Mesela bir yolda, hani ben röntgenci gibi gözükmek istemiyorum ama öyle değilim zaten. Mesela yolda bir yerde sokakta dur bak bir kadın uzaktan geliyor olsun. Bütün parlak yüzeylere bakıyorlar kadınlar. Mesela yandaki arabanın camına bakıyor kendine. Evet buradan iyi gözüküyorum. Sonra sağdaki vitrine camına bakıyor oradan.
Refraction sensör var yani.
Var abi var. Her yere. O yüzden senin o dediğin aynaların hepsinin kendine döndürülme olayı çok ya bana atmamak lazım bence.
Bence dikiz aynasının ismini değiştirmek lazım ya.
İsim kötü.
İsim kötü yani. Kötü şeyler çağrıştırıyor insanı.
Ne olması lazım?
Ya eski Türk filmlerinde falan hep görürdük ya yani. Böyle abim giderken yani dikiz aynasını böyle aşağı doğru eğer. Ondan sonra bacak bölgesine doğru oradan arabayla gider ya.
Ama
oradan
kalmış isim
gibi bir şeyi var yani.
Duygusal yaklaşalım konuya. Orada yavukluya çevrilir o. Hani bacak bölgesine değil de hani onun güzel yüzüne bakmak için çevrilir.
Görüyorsun işte bak doğa ve duygusallığı.
Valla ben hala bir Türk kanalı var onu izliyorum. Orada hala oraya döndürüyorlar.
Peki abi şimdi şöyle söyleyeceğim. Dikiz aynası hani çevrilmiş olsa desek hani peeping cam falan gibi bir şey olması lazım. İngilizce dikiz ne demek? Peep.
Yok.
Orta ayna ne demek ya İngilizce?
Normalde review mirror olarak yazıyor.
Evet, mirror, evet. Arkaya görme aynası.
Türkçe'ye kötü çevrilmiş abi. Dikiz demek ki niyet böyle gibi kullanım varmış.
Ama şimdi dikizlemek nasıl bir süreç? Eylem.
Kötü.
Hayır hayır. Kaç saniye dikizlersin? Dikizlemek nedir? TDK'ya baktık mı?
Yani İngilizce staring ve see konseptinden bahsediyoruz.
Hayır ya bu. Normalde dikiz aynasına kaç saniye veya milisaniye bakıyoruz?
Normalde öğretilen az.
Vallahi ben
yani
uzun uzun bakıyorum.
Öyle. Uzun uzun.
Evet. Çünkü arka koltukta çocuğum oturduğu için ne yapıyor diye bakıyorum.
O ayna farklı ama o dikiz aynası
ben değil. Dikizden yapıyorum onu hocam.
Ama arka tam arkanı görebiliyor musun?
Şimdi biraz almıyor.
Yok dikizi ona göre ayarlıyorum ben.
Ha güzel. Hı-hı. Peki.
Yani sağ solla gidiyorum ben.
Tamam arkada çocuklar yok.
Evet.
Peki arkada çocuklar yok. Dolayısıyla dikiz aynasını arkaya
bir saniye bakacağız.
Bir saniye.
Evet.
İşte o dikizlemek yani baktın geçtin.
Aslında peki o bence yani şeyden geliyor. Bunu niye şey yapmamışlar?
Dik izlemek. Yani dik izle.
Eyvah.
Bir de önüne bak.
Dik izleme belki olabilir.
Dik çünkü zaten geriye doğru dik bir açıyla gidiyor.
Tamam. Oradan gidebiliriz konuya.
Sadece hıza göre hani Doppler efektinden böyle perspektifler alması olabilir falan olacak ama ayrı onlar.
Peki.
Dik izlemek.
Sevgili Doğa.
Dik izlemek çok farklı yere de gider yalnız.
Gider.
Dik izlemek şeklinde. Nasılsın? Dik izliyorum. Yani durum kötü.
Mavi yaptı. Çok fena. Sevgili Doğa, bu değerli vaktini bize ayırdığın için teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Seninle bu podcast'i yapmak çok keyifliydi.
Ben teşekkür
ederim. Normal sohbetler de çok keyifli oluyor tabii. Hı-hı. Umarım izleyenler de, dinleyenler de.
İzleyenler. Görüntü yayınlayacak mıyız?
İzleyeceğiz.
Tabii abi, benim o görüntü vardı ya.
Çatalına. Onu vereceğiz.
Bir de iCloud videoları çekse. Onları da vereceğiz.